Merhaba, ben Yusuf. Nine Nartree Podcast'ine hoş geldiniz. Bugün bu kitabı özetleyip inceleyeceğim. Annalise Haxenia'nın Bölgesel Avantaj adlı çalışması, ekonomik coğrafya, teknoloji tarihi ve örgütlenme sosyolojisini bir araya getiren etkili bir incelemedir. Kitap, 1980'ler ve 1990'ların başında benzer teknolojik birikimlere, seçkin üniversitelere, savunma harcamalarına ve girişimlere sahip görünen iki Amerikan bölgesinin neden farklı yönlere gittiğini sorar. Kaliforniya'daki Silikon Vadisi hızla yenilik üretirken, Boston çevresindeki Route 128 koridoru neden geride kalmıştır? Saxenia'nın yanıtı yalnızca sermaye, vergi, üniversite kalitesi ya da coğrafi yakınlıkla ilgili değildir. Asıl farkın firmalar, çalışanlar, tedarikçiler, yatırımcılar ve araştırma kurumları arasındaki ilişkilerin nasıl kurulduğunda yattığını savunur. Yeni önsözlü baskı, bu karşılaştırmanın sonraki tartışmalardaki önemini de vurgular. Kitabın amacı, teknolojik rekabetin yalnızca tek tek büyük şirketlerin gücüyle açıklanamayacağını göstermektir. Bölgesel avantaj, açık bilgi dolaşımı, hareketli emek piyasası ve rekabetle işbirliğinin aynı anda yaşanabilmesiyle oluşur. Bu kitaptan çıkarılabilecek en önemli noktaları sizinle paylaşacağım. İlk olarak, iki benzer teknoloji bölgesinin ayrışan gelişme yolu, Saxenian kitabın merkezine karşılaştırmalı bir soru yerleştirir. Silikon Vadisi ile Route 128, savaş sonrası dönemde elektronik ve savunma bağlantılı teknolojilerden beslenmiş, gücüzlü araştırma kurumlarına yakınlaşmış ve yüksek nitelikli mühendisleri çekmişti. Bu nedenle birinin kalıcı biçimde öne geçmesini yalnızca başlangıç koşullarıyla açıklamak yetersizdir. Yazar, bölgelerin aynı ekonomik şoklara ve özellikle hızlı teknolojik değişime verdikleri tepkilerin farklı olduğunu inceler. Route 128'deki firmalar daha çok kendi içinde yeterli olmayı hedefleyen, üretimden araştırmaya kadar çok sayıda faaliyeti bünyesinde tutan yapılara dönüştü. Silikon Vadisi'nde ise uzmanlaşmış küçük ve orta ölçekli firmalar, taşeronlar ve girişimler arasında daha yoğun bağlar gelişti. Bu ayrım, bir bölgenin tek tek şirketleri güçlü görünse bile değişen pazara uyumda zorlanabileceğini ortaya koyar. Kitabın önemli katkısı, bölgeyi şirketlerin yan yana bulunduğu bir alan olarak değil, ilişkilerden oluşan bir ekonomik sistem olarak ele almasıdır. Böylece rekabet gücünün mevcut teknoloji stokundan çok öğrenme hızına ve yeni koşullara göre yeniden örgütlenme kapasitesine bağlı olduğunu savunur. Bu çerçeve, teknoloji kümelerini değerlendirirken bina, teşvik veya marka şirket sayısından önce aktörler arasındaki işleyen bağlara bakmayı gerektirir. İkinci olarak, açık ağlar, iş gücü hareketliliği ve kolektif öğrenme, Silikon Vadisi'nin üstünlüğü. Saxenian'a göre firmaların birbirinden tümüyle yalıtılmamasından kaynaklanır. Mühendislerin ve yöneticilerin şirket değiştirmesi yalnızca çalışanlar için kariyer tercihi değildir. Bu hareketlilik, teknik bilgi, piyasa bilgisi ve mesleki ilişkilerin bölge içinde dolaşmasını sağlayan temel mekanizmadır. İnsanlar bir firmadan diğerine geçerken deneyimlerini, sorun çözme alışkanlıklarını ve güvene dayalı bağlantılarını da taşır. Böylece bir şirketin içinde edinilen bilgi, zamanla daha geniş bir bölgesel öğrenme kapasitesinin parçası haline gelir. Bu durum ticari sırların hiç önemsenmediği anlamına gelmez. Ancak yeniliğin tam denetim ve katı gizlilik yoluyla değil, uzmanlaşmış aktörler arasında belirli ölçüde alışverişle hızlandığı görülür. Tedarikçi ilişkileri, mesleki toplantılar, gayri resmi temaslar ve ortak teknik standartlar bu süreci destekler. Yazarın kolektif öğrenme vurgusu, bilgiyi yalnızca patentlerde veya kurum içi belgelerde bulunan bir varlık saymaktan kaçınır. Bilginin önemli bölümü uygulama deneyiminde ve insan ilişkilerinde taşınır. Bu nedenle çalışan dolaşımını baskılamak kısa vadede şirketlerin kontrol duygusunu artırsa da uzun vadede bölgenin uyum yeteneğini daraltabilir. Kitap, kanlı emek piyasalarının ekonomik etkisini bu somut bağlantı üzerinden açıklar. Üçüncü olarak, daki bütünleşmenin ve kurumsal kapalılığın Route 128 maliyeti, Route 128 örneği. Büyük firmaların varlığının tek başına yenilikçi bir ekosistem yaratmadığını gösterir. Saxenia'nın incelemesinde bölgedeki şirketler istikrarlı dönemlerde etkili olabilen hiyerarşik ve dikey bütünleşmiş yapılara daha fazla dayanır. Araştırma, tasarım, üretim ve tedarik faaliyetlerini şirket içinde toplamak, yönetim kontrolü ve kalite standardı sağlayabilir. Fakat teknoloji ve müşteri talepleri hızla değiştiğinde, bu yapıların dışarıdaki bilgiye erişmesi ve yeni uzmanlıklarla birleşmesi zorlaşabilir. Bölgedeki şirketlerin birbirine daha mesafeli yaklaşması, çalışanların geçişinin sınırlı olması ve dış tedarikçilere daha az güvenilmesi. Öğrenme süreçlerini firma sınırları içine hapseder. Savunma alımlarının tarihsel ağırlığı da bu sorunu besleyen etkenlerden biri olarak değerlendirilir. Kamu sözleşmeleri teknik kapasite oluşturmuş olsa da, firmaları daha geniş ve hızlı değişen ticari pazarların baskısından kısmen uzak tutabilmiştir. Sonuçta tasarım döngüleri uzamış, yeni pazar fırsatlarına yönelme yavaşlamıştır. Saksenian burada hiyerarşinin her koşulda başarısız olduğunu söylemez. Asıl mesele, kapalı kurumsal düzenin belirsizliğin yüksek olduğu sektörlerde esneklik maliyetini artırmasıdır. Ruan 128 karşılaştırması. Yerleşik firmaların dış ilişkileri, girişim oluşumunu ve çalışan girişimciliğini güçlendirmediğinde bölgesel dinamizmin zayıflayabileceğine dair bir uyarıdır. Dördüncü olarak, rekabet ve işbirliğinin aynı ekosistemde işlemesi kitabın en ayırt edici fikirlerinden biri. Rekabet ile işbirliğini birbirinin zıddı saymamasıdır. Silikon Vadisi'nde firmalar aynı müşteriler, mühendisler ve teknolojik alanlar için yarışırken, aynı zamanda uzman tedarikçilerden yararlanabilir, ortak teknik standartlar etrafında çalışabilir ve kişisel ağlar aracılığıyla bilgi alışverişinde bulunabilir. Bu düzen, şirketler arasında sınırsız bir dayanışma değil, karşılıklı bağımlılık yaratan yoğun bir uzmanlaşmadır. Bir firma her şeyi kendi başına yapmaya çalışmak yerine belirli alanlarda derinleşir ve diğer ihtiyaçları bölgesel ağdan karşılar. Böylece yeni bir ürün veya girişim için gerekli bilgi ve yeteneklere ulaşmanın maliyeti azalabilir. Riskli tek bir büyük kurumun üzerinde toplanmak yerine çok sayıda firma, yatırımcı ve uzman arasında dağılır. Saksenian'ın yaklaşımı rekabet politikasını ya da girişimcilik stratejisini değerlendirirken önemli bir ayrım sunar. Yalnızca şirket sayısını artırmak veya finansman sağlamak yeterli değildir. Bu aktörlerin birbirine erişebilmesi, güven oluşturabilmesi ve yeni ortaklıklara hızla girebilmesi gerekir. Türkiye'de teknoloji bölgeleri, üniversite çevresindeki girişim merkezleri veya sanayi kümeleri tartışılırken de bu çıkarım anlamlıdır. Fiziksel yakınlık ancak sürekli ilişki, işgücü dolaşımı ve uzmanlık paylaşımıyla ekonomik değere dönüşür. Kitap, ağın kendisini bölgesel rekabetin üretken altyapısı olarak görür. Son olarak, Silikon Vadisi modeli neden doğrudan kopyalanamaz? Bölgesel avantaj, Silikon Vadisi'ni basitçe taklit edilecek bir başarı reçetesi olarak sunmaz. Saksenian'ın karşılaştırması, yenilikçi bölgelerin uzun dönemde oluşan kurumlara, iş yapma alışkanlıklarına ve sosyal bağlara dayandığını gösterir. Bu nedenle bir bölgeye teknopark kurmak, vergi indirimi vermek veya bir üniversiteyi sanayi alanına yaklaştırmak tek başına aynı sonucu üretmez. Vadinin gücü, sermaye sağlayan yatırımcılar, yeni firma kurmaya istekli çalışanlar, uzman tedarikçiler ve araştırmacılar arasındaki tekrar eden etkileşimlerden doğmuştur. Ayrıca başarısızlığın kariyerin kesin sonu sayılmaması, insanların yeniden girişim kurabilmesi ve farklı şirketlerde deneyim kazanabilmesi de bu sistemin işlemesine yardım eder. Bununla birlikte kitap belirli bir tarihsel dönemin donanım ve elektronik odaklı endüstrilerini inceler. Günümüz yazılım şirketlerinin küresel çalışma düzeni, platform ekonomileri, büyük teknoloji firmalarının etkisi ve uzaktan çalışma koşulları bu çerçeveyi daha karmaşık hale getirir. Bu sınır kitabın değerini azaltmaz fakat bulguların mekanik biçimde uygulanmaması gerektiğini hatırlatır. En doğru ders. Belirli bir coğrafyanın görünür unsurlarını kopyalamak değil, yerel koşullara uygun açık bağlantılar, deney yapma alanları ve bilgi akışları geliştirmektir. Saksenian'ın yaklaşımı, politika tasarımında bina ve teşviklerden önce ilişkisel altyapının dikkate alınmasını sağlar. Sonuç olarak, bölgesel avantaj. Teknoloji ekonomisiyle ilgilenen araştırmacılar, kamu politikası hazırlayanlar, şehir ve bölge planlamacıları, girişimcilik ekosistemi kurmaya çalışan kurumlar ve işletme tarihi okurları için özellikle değerlidir. Kitap, bir teknoloji merkezinin başarısını birkaç ünlü şirket, tek bir üniversite veya bol risk sermayesiyle açıklamanın neden eksik kaldığını gösterir. Okur, yenilik kapasitesinin insan hareketliliği, uzmanlaşmış tedarik ağları, mesleki güven ve şirketler arası öğrenme ile nasıl oluştuğunu daha somut biçimde kavrar. Bu bakış, Türkiye'de organize sanayi bölgeleri, üniversite teknoparkları ve bölgesel kalkınma politikaları üzerine düşünürken de kullanılabilecek analitik sorular sunar. çalışmanın en belirgin farkı, Silikon Vadisi hakkında övgü dolu bir anlatı kurmak yerine onu Route 128 ile dikkatli biçimde karşılaştırmasıdır.
Böylece başarıyı doğal bir coğrafi üstünlük ya da kaçınılmaz bir kader gibi göstermez.
Kurumsal tercihlerin, çalışma kültürünün ve ağ yapısının ekonomik sonuçlarını inceler. Benzer iş dünyası kitapları çoğu zaman tekil şirketlerin stratejilerine veya girişimci kişiliklere odaklanır.
Saksenyen ise bölgesel düzeydeki ilişkileri analiz birimi haline getirir.
Elbette kitap, yazıldığı dönemin elektronik ve bilgisayar endüstrilerinin koşullarını taşır.
Yine de kapalı hiyerarşiler ile açık ağlar arasındaki gerilimi açıklama gücü.
Onu teknoloji kümeleri ve yenilik politikası literatüründe kalıcı bir başvuru eseri yapar.
Destek olmak isterseniz Anna Lee Saksenyen kitabı podcast açıklamasında paylaştığım Amazon bağlantısından satın alabilirsiniz.
Kitabı okuduktan sonra düşüncelerinizi benimle paylaşmayı unutmayın. Görüşmek üzere.